Merhaba duyanlara, duymayanlara, dinleyicileri. Bu hafta Stephen Zweig'den Koku kitabıyla karşınızdayız. Lafı daha fazla uzatmadan sözü Dila'ya bırakıyorum.
Herkese tekrardan merhaba. Öncelikle bir sözle başlamak isterim. Korkak insan namuslu insan olamaz. Size bu.
Evet, bu söz tamamıyla kitabımızın karakterini anlattığı için biraz da karakterimizden bahsedelim. Kitap Irene adında bir kadının başından geçenleri anlatıyor. Irene hali vakti yerinde, işte zengin, kocasıyla beraber yaşayan, çocukları olan, mutlu bir hayatı varmış gibi görünen bir kadın. Ama Irene bu kadar olanaklarına ve ailesine rağmen pek mutlu olduğu söylenemez. Mutsuz. Sence Dilay, Irene'ye rahat mı baktı? Yani bu kadar bolluğun ya da mutlu olması gerektiği düşünülen bir ortamda neden mutsuz bu kadın?
Bu kadın biraz macera arıyor. Yani önünde her şey var. Bir eli bir yağda, bir eli balda. Yedi önünde, yemediği arkasında. Ama evde olmaktan artık sıkılmış. Yani monoton hayat. Evden ne kastım? O monoton hayatı olmasından sıkılmış. Çünkü sürekli sabah işte kahvaltıya iniyor. Kahvaltı yapıyorlar ailecek. Sonra çocuklar okula, beyefendi işe. İrene de hizmetçilerle beraber yalnız takılıyor. Bazen bir yere giderse gidiyor, gitmezse gitmiyor. Sonra İrene kendi kendine bir meşgale bulmak zorunda. Ama onu da artık bulamıyor. Belli bir doygunluğa gelmiş artık. Sıkılmış. Biraz rahat batmış ama olsun. İşte evet. Olmasaydı kitap olmazdı.
Yani evet ama şöyle bence kadın her şeyi elde etmiş gibi bir durumda. Yani uğraşacak, çabalayacak. Hani her insan hayatta rahat için çabalar gibi bir düşünce var ya. Hani herkes rahatı için işte hiçbir şey yapmamak için, aynı Irene gibi olmak için çalışır ya. Bence çok tam tersi bir durum ya. İnsan hiçbir şey yapmadan duramaz yani. Sıkılır aynı kitapta olduğu gibi. İnsanın illa bir uğraş, bir meşgale, bir sorumluluk, bir hani etkinlik, bir şey olması lazım. Yoksa
faaliyet.
Irene gibi kendinize bir macera arar hale gelebilirsiniz.
Allah korusun. Yani Irene macera perest bir kadın da değil aslında. Hani öyle bir yönüyle karşımıza çıkmıyor ama monotonluktan sıkılmış bir hanımefendi. Böyle söylemek daha doğru olur.
Evet, artık bunalmış bir durumda.
Evet.
Daha sonra bu bunaltısına, sıkılmışlığına, monotonluğuna çözüm olarak kendine bir genç beyle tanışıyor ve onunla sevgili oluyorlar. Kendine bu macerayı uygun görmüş Irene.
Evet, kesinlikle.
Tabii bu şekilde ilk başlarda güzel, her şey hoşken sonra bir anda şantajcıyla karşı karşıya kalıyor Irene ve tabii ki de asıl macera burada başlıyor diyebiliriz. Şantajcı
Evet.
Irene'den işte para talep ediyor. Söylememesi karşılığında susma payı gibi düşünebilir. Irene elinde var yoğu ne varsa o an için veriyor. Ancak şantajcı asla durmuyor ve her seferinde daha fazla para istemeye başlıyor.
Evet, burada şantajcının ilk karşılaşmalarındaki söylediği şey, biraz onu tartışmak isterim. Şantajcı ilk karşılaşmalarında diyor ki, siz zenginler bizim biz gibi fakirlerin, biz gibi yoksulların, biz gibi mutluluğu zor bulan, mutluluk imkanı olmayan insanların azıcık olan mutluluğunu bile bozmaya çalışırsınız. Benim mutluluğum sevgilimdi ve sen onu benim elimden aldın diyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun Fidesz?
Ya Şimdi kadın burada büyük bir genelleme yaptığını düşünüyorum ben. Tabii zenginler
Tabii
arasında böyle
zenginler arasında
yapmak
böyle
isteyen,
yapmak
ya
isteyen.
bunun aslında zenginlik fakirlik de alakası yok. Her insanın hayatta mutluluğu zor bulmuş olabilir. Yani ama İrene bunu hani senin mutluluğunu bozup bundan zevk alacağım amaçla yapmadı. Kadının zaten kendi derdi var yani. Bu seni mutsuz edeyim, rahatsız edeyim, mutluluğunu bozayım da ben kendim mutlu olayım gibi bir kafayla yapılmış şey değildi. Ha, tabii ki bunu yapanlar var mıdır o dönemde ya da bu durumda? Vardır ama İrene bunlardan biri değil.
Evet, İrene zulmetmiyor. İrene zalim biri değil. İrene kendi çapında, kendi çabalarıyla mutluluğu aramak, mutluluğa ulaşmak isteyen, daha doğrusu eski mutluluğuna ulaşmak isteyen bir hanımefendi. Dolayısıyla birilerinin işine çomak sokmak ve tabiri caizse kafasında değil. Kendi kendine bir macera diyelim arıyor.
Evet, burada şantajcıyı gereksiz yere suçladığını düşünüyorum ben İrem'i.
Evet, gereksiz yere laf yapıyor.
İlerleyen sayfalarda şu şekilde ilerliyor olaylar. İrem'e tabii ki de şantajcıdan bu karşılaşmayı yapınca bu sefer artık önlem olarak, tedbir olarak kendini eve kapatıyor. İşte zaten çok az çıkıyordu ilk başlarda ama artık hiç çıkmaz oluyor evden. Tabii bu duruma aile halkı, hizmetçiler, işte çocuklar olsun çok şaşırıyorlar hani ne oluyoruz gibisinden. Hatta çocukları normalde annelerinin bu kadar onlarla ilgilenmesine alışık olmadıkları için bunu bir hani kontrol, teftişte miyiz acaba gibisine algılayıp annelerine karşı ters tepkide bulunuyorlar.
Evet.
Sence İrene'nin çocuklarını bu kadar ihmal etmesi? Yani kendi
İrene
mutluluğu için çocuklarına bunu yapması doğru mu?
doğru değil. Zaten düştüğü durum doğru değil ama İrene'nin yerinde olsam her ikisini de yani kendim kendime bu işe bulaştıysam her ikisini de idare etmeye çalışırım. Ama kesinlikle çocuklarımı ihmal etmem. Yani sonuçta onlar da aslında senin bir meşgalen olabilir. Onların da sorumluluğuyla sen ilgilenirsen bir macera çok yine monoton olur ama yine de evde işte kahvaltı yaptım, ne yaptım, oturdum. Hani bu şekilde olmaz. Yine bir farklı durumlar olur. Dolayısıyla bence bilmiyorum İrene bu konuda haklı sayılmaz, haklı değil.
Evet. Neden çocuklarına ilgilenmek gibi bir uğraş bulmak yerine kendine sevgi yaptıklarına ben de pek anlam verebilmiş durumda değilim.
Yani.
Daha sonrasında tabii ki de buradan güzel para kazanan şantajcımız durmaz hale geliyor. Ve bu sefer daha çok para için İrene'nin evine geliyor. Ve tekrardan para istiyor. Bu sefer daha büyük bir meblağ istiyor. İrene o kadar para bulamayacağını söylese de bahaneler bulsa da şantajcı onu dinlemiyor. Ve resmen soyup soğanı çeviriyor kadını.
Evet, elindeki nişan yüzüğünü alıyor. Yani
Evet, nişan yüzüğüne kadar kadının bütün parasını alıyor.
bu yüzüğü de tabii ki kocası fark ediyor ve İrene yüzüğün nerede diye sorduğunda kuyumcuya parlatmaya götürdüm. 2 gün içinde geri alacağım diyor ve kendi kendine aslında bir müddet koymuş oluyor.
Evet, bu müddet boyunca işte itiraf etsem mi, söylesem mi, yoksa bu şekilde şantajcıya para vermeye devam etsem gibisinden çok kendi içinde tartışmalar yaşıyor İrene. Ama söyleyemiyor bunu. Eline bir fırsat geçiyor. Çocuklarından biri bir hata yapmış ve onu cezalandırmak mı yoksa affetmek durumunda mı diye kocasını bir kontrol etmek istiyor. Kocası her ne kadar olumlu şekilde çocuğunu affetse de İrene bu durumda hani itiraf etmesi gerekiyordu işte. Fırsatı buradaydı ama edemedi. Sence neden itiraf edemedi Dilay?
İrene'nin aile bağları çok güçlü değil. Ailesi onu evden uzaklaşsın artık bizle bağı kopsun diye evlendiriyor ve evlilik içi problemlerinin artık hepsini haklı da olsa haksız da olsa hepsini kendisinin çözmesi gerektiğini düşünüyor. Hiçbir şekilde maddi manevi asla yardım etmiyorlar. Her ne kadar İrene'nin ailesi de zengin olsa da. Ayrıca kocası çok itibarlı bir avukat, çok ünlü, çok saygın bir avukat ve bu eğer bu yaptığı duyulursa İrene'nin aynı zamanda adamın işlerini de etkileyecek. Yani ailece hem İrene'nin kendi itibarı zaten gidecek ama çocuklarının, ailesinin, kendi ailesinin, işte karşı tarafın ailesinin bir herkesin itibarı yerle bir olacak. Dolayısıyla bunu da bozmak istemiyor. Yani kendi kendine çözmek istiyor. Bu işi daha fazla büyütmeden, daha fazla insana zarar vermeden çözmek istese de başarılı olamıyor.
Bu sebepler doğrultusunda ve artık itiraf edemedim. Elimdeki tek şansı da kaybettim diyen İrene artık intihar edeceğim. Yetti bana bu hayat gibisinden. Elindeki ilaç reçetesini de alıp eczaneye ilaç almaya gidiyor. Eczaneye giderken takip edildiğini hissediyor. Yine şantajcı, yine para isteyecek gibi düşünürken tam eczaneye girdiğinde ilacı alıp parayı ödeyeceği sırada bir el, büyük bir ihtimalle takip ettiği el, onu durduruyor ve ilacı ondan alıyor. Ve o kişinin şantajcı değil, kocası olduğunu öğreniyoruz o anda. Ve İrene orada artık böyle kendinden geçiyor. Zaten uzun zamandır bunun savaşını veriyor kendi içinde. Kolay bir durumda değil. Psikolojik olarak yıpranmış bir halde. Ve kocasını da karşısında görünce artık dayanamayıp fenalık geçirecek duruma geliyor. Apar topar eve döndüklerinde İrene panik bir halde işte kendini toparlayamaz haldeyken kocası işte İrene'nin sakin olması gerektiğini, her şeyi bildiğini söylüyor. O kadını yani şantajcıyı da kendi tuttuğunu, sadece evine dönmesi için kendini itiraf ettirmeye çalıştığını anlatıyor. Ve İrene o an artık dökülüyor.
Evet, orada artık İrene kendinden geçiyor çünkü çok uzun zamandır verdiği bir savaş ve bu zaman zarfında kendi yaptığının ne kadar büyük bir suç, ne kadar büyük bir hata olduğunu anlıyor ve her şeyin tekrar geri dönebileceğini bildiği için de çok büyük bir mutlulukla karışık şok, daha çok şok yaşıyor ve bu şok için artık biraz zorluk da çekse, ne kadar bunu atlatmak zor da olsa kocası ona destek oluyor. Diyor ki dinlen İrene, hani sen rahat ol. Ben bu kadar olayların büyüyeceğini, bu kadar etkileneceğini düşünmedim. Ben sadece senin iyiliğini istedim diyor. Ona onu rahat bırakıyor ve İrene çok uzun bir uykuya dalıyor. Bu uykusunda da artık bütün her şeyinden arınıyor ve rahatlığa kavuşuyor. Uyandığında artık bu kirli geçmişinden kalan İrene değil, yeni bir sayfa açan İrene karşımıza çıkıyor.
Evet, bu itirafı artık dökülmeyi ben şeye benzetiyorum. Geçen bölümlerde de bahsettiğim korkuyla yüzleşme sonrası mutluluk yaşıyor bence. En büyük korkusunu da karşı karşıya geliyor ve en büyük böyle mücadelesini veriyor ama sonunda da buna değiyor ve rahatlamış, mutluluk dolu bir şekilde uyanıyor.
Evet, ben bunu Raskolnikov'a benzettim. Yani İrene Raskolnikov'un bir tık altı
Evet,
gibi.
sonuçta hayat kadar büyük bir şey yok ortada.
Yani ama yine de o yaşadıkları korku, bu fiziksel hallerine vuruşu, bu korkunun ya da pişmanlığın her ne derseniz adına bunun fiziksel hallerine vuruşu, yataklara düşürecek derecede hasta olmaları kesinlikle birbirlerine çok benziyorlar.
Bu korkuların ardında da tabii ki büyük bir suçluluk duygusu yattığını düşünüyorum.
Tabii ki suçlu olmayan bir insan neden korksun ki?
Yani tabii ki öyle korkular da vardır.
Sıra geldi diğer sözlerimize. Cesaret zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.
Bu dediğim gibi itiraf etmenin, korkaklık dediğimiz şey bu durumda itiraf etmeyemek. Yani içinde bunu, bu durumun büyümesine sebep olduğu ilerine. Aynı bu sırada bunu anlatmış yani. Korkaklık edeceğini cesaret edip itiraf etseydi daha çabuk bu rahatlığa ulaşacaktı.
Evet, kararsızlık İrene'yi daha da tehlikeli durumlara soktu. İşte borçlara soktu bilmem ne. Ama korkaklık yaptığı andan itibaren artık ölümü düşünmeye başladı zaten. Bir diğer söz. Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kez ölürler. Cesurlar ölümü bir kez tadarlar. Sayın William Shakespeare.
Shakespeare her zamanki gibi Shakespeare'liğini yapmış.
Evet. Bu da kesin İrene ya. Yani
Evet.
zaten o ilacı içmeden kaç kez öldü.
Öldü.
Aynen. Ayıldı, bayıldı bilmem ne. Oo, çok. Diğer bir sözümüz. Dünyada yapılacak en büyük iyilik korku içinde yaşayan bir kimseyi emniyete kavuşturmaktır deyip buradan da sevgili İrene'nin kocası avukat beyefendiye bir selam çakıyoruz ve programımızın sonuna geliyoruz bu haftalık.
Bizim korku hakkında diyeceklerimiz bu kadardı. Haftaya yine Stephen Zweig'den devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.